Ayrım 24.
Sayfa 282. 1914 tarihli resmi nüfus istatistiklerine göre Musul vilayeti hariç olmak üzere bu bölgedeki nüfus miktarı Erzurum vilayeti Erzincan sancağı dahil 812.538, Trabzon 1.151.601, El Aziz 527.319, Diyarbakır 558.886, Van 247.173, Bitlis 427.491, Sivas 1.162.168 ve Samsun 392.008 olmak üzere toplam 5.279.184'tür. Erzurum, Trabzon, Erzincan, Mamuretül Aziz ve Diyarbakır şehirleri bölge nüfusunun çoğunluğunu barındırmakla birlikte bunlardan hiçbirinin nüfusu 50.000'in üzerinde değildi. Kazaların nüfusu ise pek azdı. Yani savaş öncesinde nüfusun büyük bir bölümü tarım ve hayvancılığa bağlı olarak kırlık alanda yaşamaktaydı. 19. yüzyılın başlarında yaklaşık 100.000 kadar nüfusa sahip olan Erzurum, bu yüzyılın sonlarında kuvvetli bir askeri garnizonun da bulunmasına rağmen nüfusunun yarısından fazlasını kaybetmiş ve Erzurum'da ancak 40.000 nüfus kalmıştı. Bölge genelinde olduğu gibi Trabzon'da da Erzurum'dakine benzer bir çöküş görülmüştü. Kafkas cephesinde 1914 yılı Ağustos'unda seferberlik ilan edildiğinde Trabzon'dan İran sınırına kadar uzanan geniş sahada gelişmişlik adına eğri büğrü direklere genellikle bilek kuvvetiyle çekilmiş ve koptukça eklenmiş, eklendikçe çirkinleşmiş telgraf tellerinden başka zirai, ticari ve sınai açılan dişe dokunur bir şey bulunmuyordu. Erzincan'da su kuvvetiyle çalışan basit bir beylik un fabrikasından başka bu geniş harekat alanında çarkı döner bir medeni eser bulmak ve görmek de mümkün değildi. Esasen bu yöre Rumeli gibi Balkan savaşlarına yıpranmış olmamasına rağmen 1. Dünya Savaşı başlarında 93 Savaşı dönemindeki servet ve zenginliğinden çok daha gerilerde bulunuyordu. Halbuki 93 Savaşı'nda harekat bölgesindeki ambarlar zahire, halkının keseleri para ve kalpleri ise cesaretle doluydu. Halk yine hamiyetli, cesur ve tecrübeli olmakla birlikte hiç kimsede 93 Savaşı'ndaki kudret ve azamet kalmamıştı. 93 seferine katılan kahramanların yek vücut bir kitle olmasına karşılık 1914 senesinde o kahramanların evlatları özellikle şehirlerde ittihatçı, itilafçı zümrelere ayrılmış, Hamidiye aşiret alayları sayesinde şımarmış olan bazı zümreler ise vatanın bu ölüm kalım mücadelesini gasp için fırsat bilmişlerdi. Seferberlik ilan edildiğinde yaklaşık 6 ay idare edecek kadar yiyecek stoku vardır. Hükümet başlayan büyük harbin birkaç ay içerisinde sona ereceği görüşünde olduğundan iaşe sıkıntısının yaşanacağına ihtimal vermez. 1914 yılındaki mahsulün verimli olması da hükümetin bu konudaki güvenini arttırmaktadır. Yaşanacak sıkıntıları düşünebilenlerin görüşlerine de pek itibar etmez. Harbin başladığı günlerde ataşe militer olarak Sofya'da görev yapan Kurmay Yarbay Mustafa Kemal Bey, muhtemel gelişmeleri önceden kestirebilen bir kurmay olarak Sofya'dan ayrılmadan son bir hizmette daha bulunmak istemektedir. Türk orduları için silah ve yiyecek sağlamak. Bulgarlarla görüşür, yaptığı temaslarda peşin para karşılığı büyük miktarda un ve bakliyat vereceklerine dair söz alır ve bunun için Şakir Zümre adlı birini İstanbul'a gönderir. Fakat Maliye Bakanı Cavit Bey kendisiyle görüşen Şakir Zümre'yi savaşın yıllarca süreceğini sanıyorsunuz herhalde diyerek tersler. Önemli bir fırsatın kaçırılmasına neden olur. Harbin tahminlerin aksine yıllarca devam edecek olması, ülkenin cılız ekonomik yapısını derinden sarsacak, yüz binlerce çiftçi ve çift hayvanının ordu emrine alınarak cephelere sevk edilmesi, tarım sektöründeki iş gücünü büyük ölçüde azalttığından tarımsal üretim de hızla düşecektir. Tarımda durum böyledir. Dünya ticaretindeki hissesi 1913 yılı itibariyle %0,73 olan ülkemiz zaten sanayide son derece geri, dış ticaret ise dışa bağımlıdır. Profesör Doktor İlber Ortaylı, günümüz yazarlarından. Mütevazi ve azla yetinen hayatı yaşayan halk kuşkusuz Avrupa kıtasının en fakir ülkesinin tebaasıydı. İmparatorluk tebaasının 20. yüzyıl başındaki tüketim düzeyini gösteren şu tabloya göz atalım. Tablo 1913 yılı verilerine göre Osmanlı ülkesinde ve bazı Avrupa ülkelerinde kişi başına tüketim düzeylerini karşılaştırmaktadır. Osmanlı ülkesi Avrupa'nın sanayi ürünlerine en az açılan pazarıydı ve halkı en mütevazi hayatı yaşıyordu. Pamuk, kilogram olarak. Türkiye 0,33, İngiltere 19,0, Almanya 7,3, Fransa 7, İtalya 5,5, Rusya 3,1. Şeker kilogram olarak Türkiye 6,8, İngiltere 37,7, Almanya 19,1, Fransa 18, İtalya 4,9, Rusya 7,8. Demir çelik kilogram olarak Türkiye 5,2, İngiltere 445, Almanya 539, Fransa 298, İtalya 58, Rusya 66,3. Kömür ton Türkiye 0,063, İngiltere 4,7, Almanya 2,7, Fransa 1,6, İtalya 0,3, Rusya 0,3. Harp nedeniyle nakliye vasıtalarının askeri sevkiyat için kullanımının diğer bir zararı da ülkedeki ticari taşımacılığın adeta durma noktasına gelmesiyle kendini gösterecektir. Bu durumda üretim sahalarından tüketim merkezlerine yiyecek sevkiyatı yapılamadığından öncelikle büyük şehirlerde ve daha sonra diğer şehir ve kasabalarda sivil halkla iaşe sıkıntısı çekecektir. Çeşitli çareler arayan hükümet bu konuda da Almanya'yı örnek alır. Almanlar ülkelerinde ihtiyar, kadın, çocuk, esir hiçbir ferdi boş bırakmadan tarım orduları oluşturmuşlardır. Böylece ülkelerinin ve işgal ettikleri toprakların bir karış toprağını bile boş bırakmayarak ekmektedirler. Şehirlerde parklara ve çiçek saksılarına varıncaya kadar her yere patates ekilir ve Almanlar ancak bu sayede 70 milyon insanın iaşesini sağlayabilirler. Üsteğmen Rahmi Apak dönemin subaylarından. Bizim emrimize verilen yabancı bir taburun durumunu görmek üzere oraya gittim. Hava çok sıcaktı. Tabur kumandanı, "Kurmayım, gel otur da sana bir yorgunluk kahvesi içireyim," dedi. Memnuniyetle kabul ettim. Biraz sonra hizmetleri bir fincan kahve getirdi. Ben de anlayışlı bir tiryaki gibi kahveyi höpürdeterek içtikten sonra tabur kumandanı, "Nasıl, beğendin mi?" diye sordu. "Çok iyi pişirilmiş, teşekkür ederim," cevabını alınca gülmeye başladı. Meğerse içinde bir gram kahve yokmuş. Sararmış arpa başaklarını taşla ezip kaynatmışlar. Söylemeseydi katiyen farkında olmayacaktım. Telkin ve propagandanın müspet tesiri. Harp yıllarında Alman basını da telkin ve propaganda yoluyla hükümetin görevini kolaylaştırmak için çalışmaktadır. Hangi gazetenin sütunlarına göz gezdirirse mutlaka buğday ekmeği yenilmeyerek bunun yerine çeşitli maddelerden yapılmış olan savaş ekmeklerinin tüketilmesi hakkında yazılmış beyanname ve makalelere rastlanmaktadır. Gazetelerin ulaşamadığı vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla da bir takım ek programlar geliştirilir. Gerekli yerlere resmi görevliler gönderilerek halkın bir sistem ve amaç dairesinde eğitilmesine çalışılır. Ülkenin her tarafında dersler düzenlenir. Dersler beslenme uzmanları tarafından verilmekte, yaşları veya çeşitli mazeretleri sebebiyle harpte görev alamayacak olan hitabet sahibi Almanlar, 4 gün süreyle bu derslere devam ettikten sonra harp meydanları yerine harp ekonomisinde görev yapmak üzere ülkenin her tarafına gönderilmektedir. Sabahları Almanların en büyük profesörleri tarafından halkın beslenmesiyle ilgili çeşitli konferanslar verilirken, öğleden sonraları ise düzenlenen yiyecek sergilerinde yine uzmanlar tarafından uygulamaları dersleri geçilmektedir. Ayrıca meraklıları ek olarak hitabet dersleri de alabilmektedir. Üsteğmen Rahmi Apak dönemin subaylarından. Civar köylerden ve nereden olursa 2-3 kılavuz tedarik etmelerini söyledim. Süvari çavuşu 2 adam bulmuş, beni gün ağarırken uyandırdı. Acaba bu adamlar Türk müydü? Önce bir soruşturayım dedim. Birisine adını sordum, benim adım asker cevabını verdi. Allah Allah, olur ya burada asker adlı insanlar da var demek. Ötekine sordum, benim adım yolcu dedi. 40-45 yaşlarında iki köylü, merak ettim. Yahu senin adın neden asker, seninki neden yolcu? Efendim ben 1878 harbi sırasında, yani 93 harbi, Kars'ta doğmuşum. O zaman Kars'a çok asker gelmiş. Bu yüzden babam benim adımı asker koymuş dedi. Ötekisi, efendim ben de Karslıyım. O zaman halk Kars'tan göç ederken ben yolda doğmuşum. Bu yüzden benim adım da yolcu koymuşlar. Bu mübarek milletin adı da sanı da hep harp hatıralarına bağlı. Kimisi yolcu, kimisi göçmen, kimisi asker. Allah bu millete oturmak kısmet etmemiş ki. Üçüncü ordunun sıkıntılarına karşılık aynı cephedeki Rus ordusunun yol ve taşıma araçları bakımından hiçbir sıkıntısı yoktur. Ruslar 93 harbi ile ele geçirdikleri bu bölgede 1878-1914 yılları arasında askeri ihtiyaçlara da uygun birçok yol inşa ederken demir yollarını önce Kars'a sonra da Sarıkamış'a kadar uzatmışlardır. Rusya içlerinden sınırdaki birliklere gönderilen yiyecek, cephane, elbise vesaire malzemeler bu hat sayesinde Sarıkamış'a kadar sevk edilmekte ve buradaki muntazam depolarda korunmakta, ihtiyaç duyuldukça da sınıra kadar uzanan şoseler vasıtasıyla en uçtaki sınır birliklerine kadar ulaştırılabilmektedir. Türkiye'de seferberliğin ilanı ile beraber en çok ihtiyaç duyulan maddelerin belki de ilk sırasında askere giydirilecek elbise gelmektedir. Anadolu'nun çeşitli illerinden gelen gençlerin çoğu mahalli kıyafetleri içerisindedir. Düzenli birliklere de yeterli elbise verilememektedir. Elbise sıkıntısını aşmak için yine aynı yol takip edilir. Halkın yardımlarına başvurmak. Halkın orduya elbise hediye etmek için yaptığı sözde yoğun başvuru üzerine her hanenin en az bir kışlık takım elbise hediye etmesi kararı alınırsa da İçişleri Bakanlığı'nın 13 Eylül 1914 tarihinde yayınladığı genelge elbise hediye etmek konusunun yanlış değerlendirilmemesi gerektiğini, ordunun ihtiyaç duyduğu eşyaların toplanmasının zorunlu olduğunu, ihtiyacın halkın kudreti nispetinde pay edilerek toplanan eşyanın bir an önce Sultanahmet Elbise Ambarı'na gönderilmesinin lazım geldiğini ikaz etmektedir. Ramazan Balcı günümüz yazarlarından. Harbiye Nezareti yayınladığı diğer bir genelge ile bölgedeki yerleşim birimlerini 3. Ordu'ya ait kol ordular arasında paylaştırdı. Bu bölgelerden toplanacak kışlık hediyeler şu kol ordulara teslim edilecekti. 9. Kol Ordu'nun elbise ihtiyacı. Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Kiğı, Erzincan, Trabzon, Of, Rize. 10. Kol Ordu'nun elbise ihtiyacı. Sivas, Zara, Amasya, Tokat, Zile, Çarşamba, Ünye, Ordu, Giresun. 11. Kol Ordu'nun elbise ihtiyacı. Elazığ, Harput, Adıyaman, Van, Elazığ, Bitlis, Mardin, Diyarbakır illerinden karşılanacaktı. 13 Ekim 1914 tarihinde 3. Ordu için ihtiyaç duyulan kışlık takımlar ayrıca duyuruldu. Erzurum, Trabzon ve Sivas 9. Kol Ordu için 56 bin takım. Sivas, Trabzon ve Amasya 10. Kol Ordu için 45 bin takım. Elazığ, Van, Bitlis ve Diyarbakır 11. Kol Ordu için 30 bin takım kışlık elbiseyi askerlik şubelerine teslim edeceklerdi. Takımdan maksadı mintan, çorap ve eldivenden ibaret olduğu ayrıca belirtildi. Belirtilen vasıflarda kışlık elbisenin halkın elinde hazır bulunmasına imkan yoktur. Çünkü imparatorluğun sıcak iklim yaşanan birçok bölgesinde bu tür kışlık giyim eşyaları kullanılmamaktadır. 3500 askeriyle Bağdat'tan gelerek 3. Ordu'ya katılan Bağdat tümeni, Osmanlı toprağının Sibirya'sı diye anılan Erzurum bölgesinin şartlarına uygun şekilde uzun müddet giydirilemez. Sıcak bölgeden gelen bu askerler Sibirya'daki harbe üzerlerindeki yazlık elbiselerle hazırlanırlar. Asteğmen Şevket Süreyya Aydemir, dönemin yedek subaylarından. İçinizde dayanaklar, izahlar ararsınız. Allah duygusu, vatan duygusu, cihat yolunda ayağına bir tek toz yapışan Müslümana vaat olunan cennetler, varacağınız cephede sizi bekleyen zaferler, gazilik, şehitlik mertebeleri levha levha ruhunuzda canlanır. Hatta bu teselliler de yetmezse, bu yollarda biz bir borcu ödüyoruz dersiniz. Yıllardan beri soyulan, sömürülen, yüzyıllar boyunca yalnız mal, yalnız can vergisiçi aranan şu bitmiş, şu bilinmeyen Anadolu'ya karşı çeşmeleri gürül gürül akan İstanbul'un işlediği günahların borcunu ödüyoruz. Bu düşünce size hatta bütün dayanaklardan daha kuvvetli görünür. Başınızı eğer ve artık yürümekten ziyade sürünürsünüz. Gün sona erer, güneş arkanızda alçalır, tuzlu çöle vahşi bir sessizlik siner. Nihayet çölün tenhalığında uzaktan bütün ümidinizi bağladığınız toprak dama varırsınız. Fakat görürsünüz ki toprak dam çökmüş, kuyunun suları ise çekilmiş, kurumuştur. Bu kırlarda daha birkaç gün yol alınca artık Orta Anadolu ile haşır neşir olmuş, toprağını, çalısını, hayvanını, adamını, köyünü, damını bir parça tanımış olursunuz. Her şey size bilmediğiniz, duymadığınız bir kıtayı keşfediyormuşsunuz duygusunu verir. Şu bilinmeyen Anadolu'yu. Ülkede fakir çiftçileri finanse edecek, gerektiğinde onlara uygun şartlarda kredi sağlayacak kuruluşlar da yoktur. Paraya ihtiyaç duyan çiftçiler tefecilere müracaat etmekten başka bir çare bulamamakta ve her yıl tefecilerden aldıkları borçlardan bir türlü kurtulamamaktadırlar. Bu yüzden Anadolu'nun iç bölgelerinde tarımsal üretim gücü gelişememiş ve böylece ülkenin verimli toprakları ekilemeyerek bomboş kalmaya mahkum olmuştur. 25 milyon nüfus ve buna karşılık 2 milyon kilometre kare genişliğinde bir tarım ülkesine sahip bulunan Osmanlı Devleti'nde, 600 bin kilometre kare genişliğinde ve 70 milyon nüfusa sahip bulunan Almanya ile 550 bin kilometre kare genişliğinde ve 38 milyon nüfuslu Fransa'dan daha şiddetli bir İHŞ buhranı yaşanmaktadır. Bu yüzden de Anadolu bozkırlarının geçimlik üretime mahkum kıldığı geniş ve yoksul köylü kitlesi, harp ve yıkım döneminin en çok sarstığı kitle olacak, yetişkin erkekler cephelerde kanını dökerken, geride kalanlar kaba sömürü ve soygun yöntemleri altında ezilecektir. Asteğmen Şevket Süreyya Aydemir, dönemin yedek subaylarından. Köyler görürsünüz ki insanlar yerin altında yaşarlar. Jeolojik devirlerin biriktirdiği eski yanardağ küllerini, tarih öncesi kazmaların işi olan aletlerle delebilen insan, bir tepenin altında kendisine dam, oda, ahır, samanlı kovukları oymuştur. Bu kovukların içinde ağır fakat daima serin bir hava bulursunuz. Testiler, küpler, kilimler, kapılar için duvarların içerisinde ayrı ayrı yerler oyulmuştur. Tepenin altını dolduran bu yeraltı evlerinin, bu mağara konutlarının bazen birinden diğerine geçilir. Havaya açılan deliklerden içeriye loş bir ışık sızan bu yeraltı dehlizlerinde tarih öncesi devrinin mağara adamı gibi dolaşırsınız. Acaba hangi devirde, nerede yaşıyorum dersiniz. Her şey sizden ayrı, her şey size yabancıdır. Bu alem sanki başka bir gezegenden kopmuştur. Başka bir çağdan arta kalmıştır. Toprağında çalı bile bitmeyen bu ölmüş dünya kabuğu üstünde öküzler, inekler, eşekler ancak keçi kadardırlar. Dağda adına ekin denilen şey ancak nasırlı ellerle yolunabilen sıska, dağınık bir şeydir. İnsanlarla hayvanlar bu kavruk bitkiden nasiplerini nasıl çıkarırlar diye düşünürsünüz. Tıpkı kara taşlar gibi kavruk, tıpkı kara taşlar gibi yüzyılların soğuğunda, sıcağında, kuruya kuruya adına güzellik denilen hayatiyeti tamamen unutmuş, mihnetli bir insan varlığı sizde acı düşünceler uyandırır. Yerde bir toprak sedirin üstüne çöktüğünüz zaman bu insanlar size yanık bir toprak kap içinde ekşi ayranlarını sunarlarken nazik görünmek isterler. Çocuklar, kadınlar, erkekler etrafınızı alırlar. Onlara baktığınız zaman henüz yenice olan elbisenizden, henüz parçalanmamış ayakkabılarınızdan, hatta yüzünüzün taze, sıhhatli renginden utanırsınız. Gençleri ise işte bu hayatı korumak ve işte bu dünya nimetlerinin hakkını ödemek için yabancı cephelere götürülmüşlerdir. Bu mağaralarda kalanlar, o gidenlerin, hatta gittikleri memleketlerin isimlerini bile beceremezler. Hasan Kalıça'daymış, yani Galiçya'da. Mehmet Arap içine gitti derler. Neresi bu Arap içi? Bilmeyik ki, aha buradan 2 aylık yolmuş. Fakat jandarma zaman zaman bu mağaralar alemine uğrar. Ya Kalıçaya ya Arap içine yeni yeni askerler çağırır. Yahut köye koynunda buruşmuş bir takım sarı kağıtlar bırakır. Bunlar gidenlerden geri dönmeyecek olanların haberidir. Herkes bu sarı kağıtlarda adı çıkanların kovuklarına üşüşür. Buralarda ağlamak bile ürkek, tıkanık, doyurmayan, içi boşaltmayan bir şeydir. Yalnız kalınca toprak sedirin üzerine uzanırsınız. Sırtınızda bir mezar serinliğinin ürpertileri dolaşır. Bölgede kışlar genellikle çok uzun ve dondurucu geçmektedir. 3. Ordu bölgesindeki bazı yerlerde ısı -30-40 dereceye kadar düşer. Sonbahar ortalarından itibaren kısa süreli yağmurların ardından ve hatta bazen bu da olmadan kar düşer ve kış başlar. Yağan karın kalınlığı değişik olmakla beraber ovalarda yaklaşık 0,50 ile 1,5 metre, dağlarda ve yüksek yaylalarda ise 4-6 metreyi bulur. Kar Sarıkamış'ta 153 gün, Kars'ta 107, Erzurum'da 117, Hasankale'de 100, Ağrı'da tahminen 115, Van'da 78 gün yerde kalır. Yüksek yerler ise devamlı karlıdır. Bu durumda Kafkas cephesinin büyük bir bölümünde gerçek ilkbahar ancak Mayıs ayında başlayıp yine bu ay içerisinde sona ermektedir. 3. Ordu bölgesine yüksek bir yerden bakıldığında adeta dağ dalgalarından oluşan bir deniz manzarası görülmektedir. Bu büyük dağlar arasında büyük yaylalar vardır. Bölgenin birçok yolu ilkbahar ve yaz aylarında dağlardan inen suların oluşturduğu bataklıklar içerisinden geçmektedir. Özellikle baharda karların erimesiyle birlikte bölge adeta bir su ve çamur deryasına döndüğünden zaten son derece güç şartlar altında yapılmakta olan nakliyat işleri büyük ölçüde durmaktadır. Doktor Bela Horvat, dönemin yazarlarından. Burada insanlar yokluğun ve sefaletin akıllara sığmayacak boyutlarını yaşıyorlar. Lüks, rahat ve konforlu yaşam hakkında ne bilebilirler? Her şeye rağmen kaderlerinde olanı çekmeye razılar. Burayı yani yurtlarını terk edip kendilerine başka bir hayat aramıyorlar. Bu kurak toprakları cehennem ateşiyle yakıp kavuran güneşin yakınlığını bırakıp gitmiyorlar. Doğup büyüdükleri topraklarına ihanet etmiyorlar. Türkiye'yi Müslüman olan halklardan hiçbiri terk etmiyor. Ah sen her zaman elindekiyle yetinebilen Türk insanı, bir ülkenin senden daha sadık vatandaşı olabilir mi? Böyle bir halk ne kadar büyük bir sevgiye, saygıya layıktır. Güneş batarken birden hanın havası değişiyor, ıssızlık ve terk edilmişlik yerini harekete ve canlılığa bırakıyor. Önce koyun sürüleri geliyor. Bahçeye serilen halıların üzerinde uzanmış dinlenirken etrafta başımızın çevresinde yeri koklayan koyunlar çoğalmaya başlıyor. Arkasından inek sürüleri ve en sonra da hindi sürüleri geliyor. Ardından Ankara pazarına tiftik satmaya giden Tatar kafilesinin arabaları avluya giriyor. Çevrede olup bitenleri izliyor ve ardından közde pişmiş mısır ve çikolatadan ibaret akşam yemeğimizi yiyoruz. Saat 8'e geliyor, artık yatma zamanı. Odamıza çekildiğimizde dışarıdan arabacımız, Yani'nin Tatarlarla uzun uzun tartıştığını duyuyoruz. Siyaset tartışılıyor, alçak sesle konuşmalarına rağmen Almanya, İngiltere, Fransa üzerine konuşulduğunu fark ediyoruz. Anadolu bozkırlarında kuş uçmaz, kervan geçmez topraklardaki yıkık bir handa, yıldızlardan başka aydınlatıcısı olmayan şu binada, insanlar dünyanın sorunlarını ne kadar da kolay çözüyorlar. Kış yaklaşmıştır. Kışın burada yollar çoğu zaman yağan kar nedeniyle tamamen ya da kısmen ulaşıma kapalı olduğundan ordu ambarlarının bir an önce ve mutlaka doldurulması gerekmektedir. İçişleri Bakanlığı'ndan 12 Ekim 1914 tarihinde 3. Ordu bölgesindeki valiliklere orduyu aç bırakmamak için kış gelmeden önce her şeye rağmen mevcut imkanlarla askeri depolara erzak doldurulması emri gönderilir. Trabzon halkı erzak sevkiyatı konusunda diğer illere örnek olacak bir azimle çalışmakta, ordunun en önemli ikmal hattı üzerinde askeri malzeme ve erzakı sırtlarında taşımayı sürdürmektedir. O nedenle İçişleri Bakanlığı diğer illere tebligatta bulunarak bölgenin her tarafında Trabzon'daki gibi halkın bizzat erzak taşımaya teşvik edilmesini ister. Kadın, çocuk ve ihtiyarlara varana kadar herkes sırtında yük taşır. Bu insanlar gerçekten fedakarca ve insan gücünün çok üstünde gayretler göstererek hizmet etmekte, karda sırtında 30-40 kilogram yüküyle 70-80 kilometre mesafelere erzak götürmektedirler. Ancak bütün çabalara rağmen ordu depolarına arzu edilen miktarda sevkiyat yapılamaz. Nitekim harp başladığında da 3. Ordunun menzil ambarlarındaki yiyecek stokları son derece yetersiz kalacaktır.